Ayrım 26, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth, sayfa 325. Sözü bir gürültüyle kesildi. Bayan Armitage yumruğunu masaya vurmaya başlamıştı. Oğlu ayağa kalkmış, parmağını masaya doğru sallıyor, kocası son derece ciddi bir hüküm vermeye hazırlanan yargıç gibi pozlar alıyordu. Hepsi de bir ağızdan bağırmaktaydılar. ''Bu yanına kalmaz, bir yere koymuş olmalı, yapamaz, parayı bulun hemen, ikiniz birliktiniz bu işte.'' Martin Pound'ın sabrını taşıran bu en son cümle oldu. ''Sosun!'' diye gürledi. Bu patlama öyle beklenmedik bir şeydi ki üçü de bir anda sessizleştiler. Pound parmağını genç Armitage'a doğru uzattı. ''Siz bu son sözünüzü derhal geri alın.'' dedi. ''Yeterince açık konuştum mu?'' Genç Armitage koltuğunda kıpırdandı, annesiyle babasına baktı, onlar da ona öfkeyle bakmaktaydılar. ''Özür dilerim.'' dedi. Pound tekrar konuşmaya başladı. ''Bu tür yola daha önce de özellikle vergi ödemekten kaçınmak için başvurulmuştur. Timothy Hanson'a çok şaştım. Bu iş genellikle pek sonuç vermez. İnsan bankadan bol miktarda para çekebilir, bu kolay. Ama o parayı elden çıkarmak daha başka bir sorundur. Belki bir yabancı bankaya yatırmış olabilirdi ama öleceğini bildiğine göre bu da pek anlam taşımıyor. Zaten zengin olan bankacıları daha da zengin etmeye hiç niyeti yoktu. Yo, ya parayı bir yere koydu ya da bir şey satın aldı. Vakit alır ama sonuç genellikle her zaman aynıdır, bulunur. Mülk almışsa o da bulunur. Bir kere bu işten devletin de büyük alacağı var. İç gelirler genel müdürlüğü de sonucu bilmek isteyecektir. Sonunda baba Armitage, ''Siz şahsen ne yapabilirsiniz?'' diye sordu. ''Şu ana kadar İngiltere Birleşik Krallığındaki tüm büyük bankalarla ve ticari bankalarla ilişki kurdum. Bunu vasiyetnamesinde beni icra yetkilisi olarak atadığı için yapabilirim.'' Bugünlerde biliyorsunuz her şey bilgisayarlara işleniyor. Ama Hanson adına yatırılmış hiçbir para bulamadım. Ayrıca ulusal gazetelere ilan verdim, cevap gelmedi. Eski uşağı ve şoförü olan Bay Richards'ı ziyarete gittim. Kendisi şimdi emekli olmuş durumda, Güney Galler'e yerleşmiş. Ama onun da yardımı olmadı. Hiçbir yerde büyük miktarda nakit para görülmemiş. Ve inanın bana gerçekten büyük miktarda olması da şart. Şimdi esas sorun daha başka ne yapmamı istersiniz? Üçü düşünürken bir sessizlik oldu. Pound içinden dostunun bu yaptığına üzülmüştü aslında. Böyle bir şeyi başarabilmeyi nasıl umardı insan? Maliyeye saygın bu kadar az mıydı diye sesleniyordu dostunun ruhuna. ''Bu aç gözlü yüzeysel insanlardan korkmaman gerekirdi, Timothy. Vergicilerden korkmamalıydın. Yorulmak bilmez onlar, durmak bilmez. Paraları da hiç suyunu çekmez. Ne kadar iyi saklarsan sakla, onlar avlarını sürdürür. Öğrenmeden asla işin ardını bırakmazlar. Ancak öğrendikten sonra para İngiltere dışında veya alamayacakları bir yerdeyse razı olurlar dosyayı kapamaya.'' ''Aramaya devam edemez misiniz?'' diye sordu baba Armitage. Nezaketi biraz geri gelmiş gibiydi. ''Bir süre daha devam edebilirim tabii ama elimden geleni yaptım. Mesleğimi de sürdürmek zorundayım. Tüm vaktimi bu aramaya harcayamam.'' Armitage bu sefer ''Bize ne yapmamızı öğütlersiniz?'' diye sordu. Pound yumuşak bir sesle ''Vergi dairesi var bir kere'' dedi. ''Er ya da geç durumu onlara haber vermem gerek.'' ''Bulabilirler mi sizce?'' Bayan Armitage'in sesi heves doluydu. ''Bir bakıma onlar da mirasçı sayılır.'' ''Bulacaklarından eminim.'' dedi Pound. ''Paylarını isteyeceklerdir. Devletin elinde her türlü imkan vardır.'' Baba Armitage ''Ne kadar sürer?'' diye sordu. ''Ha, o başka bir sorun işte.'' dedi Pound. ''Tecrübelerime göre pek acele etmezler. Tanrı'nın değirmeni gibi yavaş yavaş çalışırlar.'' ''Aylar mı?'' diye patladı oğul. ''Yıllar deseniz daha doğru olur. Avı hiçbir zaman bırakmazlar ama acele de etmezler.'' Bayan Armitage ''O kadar bekleyemeyiz.'' dedi. ''Daha çabuk bir yolu olmalı.'' Genç Armitage ''Özel dedektif tutsanız olmaz mı?'' dedi. Bound özel soruşturma ajansı deyimini tercih ederim diye girdi araya. Evet, bu mümkün. Geçmişte de bu tür saygın bir firmayı bazı mirasçıların izini bulmakta kullanmıştım. Bu sefer mirasçılar hazır fakat miras ortada yok. Yine de. O halde hemen başlayın dedi Bayan Armitage. Bu lanet odası herif paraları nereye koymuş, hemen bulmasını söyleyin ona. Açgözlülük diye düşündü Pound. Hanson bunların ne kadar açgözlü çıkacağını bir bilseydi. Pekala ama ortada ona ödenecek para sorunu var. Masraflar için bırakılan 5000 sterlinden geriye pek az kaldığını sizlere bildirmem gerek. Her şey sanıldığından daha pahalıya mal oldu. Bu ajansın servisi de ucuz değildir. Ama işin en iyi adamı o. Bayan Armitage kocasına baktı. Norman. Baba Armitage yutkundu. Arabasının ve yaz tatilinin havaya uçtuğunu görür gibi oluyordu. Başını evet anlamında salladı. Ben 5000 sterlinden kalan bitince bu ücretin geri kalanını ben üstleniyorum dedi. Pound ayağa kalkarken o halde tamam diye konuştu. Bay Eustace Miller'ı angaje edeceğim. Onu tek başına tutacağım. Kayıp serveti bulacağından hiç kuşkum yok. Bugüne kadar hiç başarısızlığını görmedim. Bu sözünden sonra onları geçirdi, kendi odasına çekilip özel soruşturma firması sahibi Bay Eustace Miller'ın numarasını çevirdi. Bay Miller'dan 4 hafta boyunca ses çıkmadı ama Armitage'ler için aynı şey söylenemezdi. Onlar Bay Pound'un başının etini yiyip durdular, habire servetin bir an önce bulunmasını istediler. Sonunda Miller, Martin Pound'a raporunu vermeye hazır olduğunu bildirdi. Soruşturmalarında bir noktada saplanıp kaldığını, bu yüzden bugüne kadar yaptıklarını anlatmak istediğini belirtti. Artık Pound da Armitage'lar kadar meraktaydı, adamı hemen bürosuna çağırdı. Eğer Armitage ailesi karşılarına Philip Marlowe ya da başka türlü dedektiflere benzer birinin çıkacağını sanıyorlarsa yanılmışlardı. Eustace Miller kısa boylu, yuvarlak, çekingen bir adamdı. Tepesi nazlak, başının çevresinde beyaz saçları vardı. Ciddi bir takım elbise giymiş, köstekli altın saatini yeleğinin cebine sokmuştu. Raporunu vermek üzere ayağa kalktığında boyunun ne kadar kısa olduğu dikkati çekti. Yarım camlı gözlükleri üzerinden hepsine tek tek bakarak, ''Bu soruşturmaya kafamda 3 varsayımla başladım.'' dedi. Birincisi, merhum Bay Hanson'ın bu işlere ölümünden 3 ay önce başladığını ve hepsini kararlılıkla planlayarak yaptığıydı. İkincisi, Bay Hanson'ın mirasçılarına ve maliyeye hiç para bırakmamak amacıyla hareket ettiğine inanıyordum ve hala da inanıyorum. Genç Armitage, ''Buruk serseri.'' dedi. Pound yumuşak bir sesle, ''Zaten daha başında parasını size bırakmak zorunda değildi.'' diye söze karıştı. ''Devam edelim Bay Miller.'' Teşekkür ederim. Üçüncüsü, Bay Hanson'ın parayı yakmadığını, yurt dışına kaçırmak için de kendini tehlikeye atmadığına inanıyordum. Bu paranın nakit olarak ne kadar büyük yer kaplayacağını biliyor olmalıydı çünkü. Kısacası kendisinin bu parayla bir şey satın almış olduğu görüşüne vardım. Altın mı, elmas mı dedi Baba Armitage. Hayır, bu ihtimallerin hepsini inceledim. Yoğun soruşturmalardan sonra hepsini de bir kenara bıraktım. Sonunda kendimi yükte hafif, pahada ağır bir başka malı düşünür buldum. Johnson Matey firması ile değerli maden ticareti yapan firmayla temas ettim ve buldum. ''Parayı mı?'' diye koru halinde aykırdı 3 Armitage. ''Cevabı dedi Miller. Bu anın tadını çıkarmak için evrak çantasından birkaç kağıt çekip çıkardı. Bu belgede Bay Hanson'ın Johnson Matey firmasından 250 adet 50'şer ons ağırlığında %99.95 oranında saf plastik külçeler satın aldığı belirtiliyor. Masanın çevresinde şaşkın bir sessizlik oluştu. Bay Miller üzülmüş gibi, pek de parlak bir numara olmadığını belirtmem gerek dedi. Alıcı belki mübayağının tüm izlerini yok etmiş olabilir ama satıcının bunu yapması tabii ki beklenemezdi. Böylelikle bulundu. ''Neden platin?'' dedi Paul pek hafif bir sesle. ''İşte orası ilginç. Bugünkü işçi hükümeti külçe altın satın almak için ruhsat istiyor. Elmas görür görmez tanınan bir şeydir. Elden çıkarması da ucuz filmlerde gördüğümüz kadar kolay değildir. Platin için ruhsat gerekmiyor. Değeri bugün için altının aynı. Radyum hariç dünyadaki en değerli madenlerden biri. Satın alırken ons başına piyasa fiyatı olan 500 Amerikan doları ödemiş. Kimine ne harcamış diye sordu Bayan Armitage. Miller satışlarından elde ettiği 3 milyon sterlinin tümünü diye açıkladı. Bu piyasa her zaman Amerikan dolarıyla iş görür. 6 milyon 250 bin dolar tutuyor. Tümü 12.530 ya da başka bir deyimle 50'şer ons ağırlığında 250 parça. Baba Armitage nereye götürmüş bütün bunları diye sordu. Kentteki evine dedi Miller. Bu anın tadını çıkarıyor. İleride sebep olacağı şaşkınlıkları beklerken daha da zevkleniyordu. Pound ben oraya baktım ama diye itiraz etti. Miller siz avukat gözüyle baktınız, ben ise soruşturmacı gözüyle baktım dedi. Ne aradığımı da biliyordum. Aramaya evden başlamadım, dış binalardan başladım. Bay Hanson'ın ağırların arkasındaki ambar binasında son derece iyi donatılmış bir marangoz atölyesi olduğunu biliyor muydunuz? Elbette dedi Pound, hobisiydi marangozluk onun. Evet öyle, ben de çabalarımı orada yoğunlaştırdım. Atölye büyük bir özenle temizlenmişti, hatta elektrik süpürgesiyle temizlenmişti. Herhalde Richards'lar yapmıştır dedi Pound. Olabilir ama sanırım yapan onlar değildir. Temizliğe rağmen yer döşemeleri üzerine bazı lekeler gördüm ve kıymık alıp tahlil ettirdim. Dizel yağı. İç güdüme uydum. Bir tür makine kullanmış olabileceğini düşündüm. Belki bir motor. O piyasa küçük piyasadır. Cevabı bir hafta içinde buldum. Bay Hanson geçen Mayıs ayında dizelle çalışan güçlü bir jeneratör satın alıp o atölyeye kurmuş. Ölmeden önce de yok pahasına satmış. Pound herhalde elektrikli aletlerini çalıştırmak için dedi. Hayır, hattan gelen elektrik buna yetecek kadar güçlü. O başka bir şeyi çalıştırmak istemiş. Çok fazla elektrik yiyen bir şeyi. Bir hafta kadar sonra onu da buldum. Küçük, modern, son derece iyi çalışan bir fırın. O da çoktan elden çıkarılmış. Herhalde asbestler, ampiyantlar, koruyucu eldivenler falan da bir nehrin ya da gölün dibinde yatıyordur. Ama itiraf edeyim ki ben Bay Hanson'dan biraz daha dikkatli hareket ettim. İki yer döşeme tahtasının arasında sıkışmış görünmez durumda, üzeri talaşla örtülmüş halde bunu buldum. Günün bombası. Yine tadını çıkara çıkara çantasından beyaz kağıt mendillere sarılmış bir şeyi çekip açtı. İçinden ışıkta parlayan ince bir maden parçası çıktı. Kalıbın kenarından damlamış, yoğunlaşmış, sertleşmiş olmalıydı. Miller herkesin ona uzun uzun bakmasına izin verdi. Tabii bunun da analizini yaptırdım dedi sonra. Yüksek oranda yani %99.95 saflığında platin. Bayan Armitage, geri kalanları da buldunuz mu diye fısıldadı. Henüz bulamadım madam ama bulacağım. Bakın Bay Hanson platini seçmekle büyük bir hata yapmış bulunuyor. Bu madenin başka madenlerin hiçbirine benzemeyen bir niteliği var ki herhalde kendisinin gözünden kaçmış. O da ağırlığı. Şimdi hiç değilse ne aradığımızı biliyoruz. Bir tür tahta sandık falan olmalı. Görünüşü kuşku çekmeyen türden. Ama ağırlığı yarım tona yakın olmalı. Bayan Armitage başını arkaya atıp yaralı hayvan gibi acayip bir çığlık attı. Miller yerinden bir adım geriye sıçradı. Bay Armitage yüzünü iki avucuna gömdü. Tarquin Armitage ayağa fırladı. Benekli cildi kiremit rengine dönüşmüştü. ''Lanet olası piçoğlu!'' diye haykırdı. Martin Pound şaşkın dedektife inanmaz bakışlarla bakıyordu. ''Ulu Tanrım'' dedi, ''üstüme iyilik sağlık.'' Tam anlamıyla yanında götürmüş. İki gün sonra Bay Pound Maliye İç Gelirler Genel Müdürlüğü'ne olayın tüm ayrıntılarını bildirdi. Verileri incelediler, istemeye istemeye dosyayı kapattılar. Barney Smee neşeli, sıçrayan adımlarla bankasına doğru yürümekteydi. Bankalar Noel tatili için kapanmadan önce oraya ulaşacağından emindi. Sevincinin nedeni ceketinin göğüs cebinde durmaktaydı. Yüksek meblağlı bir çek. Son birkaç aydan beri bozdurduğu bir dizi çekin sonuncusu. Bunca yıllık hurda, maden ve mücevher işinde işin tüm tehlikelerine rağmen kazandığı paradan çok fazla gelir getirmişti ona bu son birkaç çek. Bu riske girmekle iyi etmişti, haklı çıkmıştı, kutluyordu kendi kendini. Gerçi risk büyüktü ama yine de. Hoş bu zamanda herkes maliyeden köşe bucak kaçarken müşteriyi nakitle iş görmek istiyor diye suçlamak da ona düşmezdi zaten. Barney Smee kendini Richards diye tanıtan kır saçlı müşterinin ne düşündüğünü anlamakta zorluk çekmemişti. Adamın ehliyeti de adının Richards olduğunu kanıtlıyordu. Görünüşe göre adam bundan bir yıl önce satın almıştı 50 onsluk külçelerini ucuzken. Onları Johnson Matthey aracılığıyla piyasada satsa kuşkusuz daha çok kazanırdı. Ama vergi çıktıktan sonra ne kadarı kalırdı ki eline? Bunu ancak kendi bilirdi. Aramakta Barney Smee'ye düşmezdi. Her neyse, tüm alışveriş nakit karşılığı yapılmıştı. Külçelerde hile yoktu. Üstlerinde Johnson Matthey'in damgası bile vardı. Yalnızca seri numaraları silinmişti. Onu sildirmek ihtiyara pahalıya patlamış olmalıydı. Seri numarası olmayınca Smee de külçelere piyasa fiyatını ödeyemezdi çünkü. Hurda fiyatı teklif edebilirdi ancak. Ons başına 440 Amerikan doları. Ama seri numaraları silinmemiş olsa maliye malın sahibini bulup ortaya çıkarabilirdi. Belki de işini biliyordu ihtiyar. Barney Smee sonunda 50'sini de elden çıkarmayı başarmıştı. Bu işten ons başına 10 dolar da kendi kazanmıştı. Cebindeki çek son partinin satışına aitti, son iki külçenin. Bereket versin İngiltere'nin başka yerlerinde kendisi gibi 4 ayrı kişinin de piyasaya 50 onsluk külçeler sürmeye uğraştığının farkında değildi. Hepsi malları aynı gümüş saçlı ihtiyardan almışlardı, elden düşme. Yan sokaktan eski kent yoluna saptı. Tam o anda taksiden inmekte olan biriyle çarpıştı. İkisi birbirlerinden özür dilediler, sonra da birbirlerine mutlu Noeller dilediler. Barney Smee yine mutlu mutlu yoluna devam etti. Öteki adam Guernsey avukatlarındandı. Başını kaldırıp taksiden önünde indi, binaya baktı, şapkasını düzeltti, kapıya yöneldi. 10 dakika sonra şaşkınlık içindeki baş rahibeyle karşı karşıya oturmaktaydı. Aziz baş rahibe, acaba St. Benedict Öksüzler Yuvası'nın yasaya göre kamu yararına bir kuruluş sayılıp sayılmadığını sorabilir miyim? Evet, kamu yararına bir kuruluş, dedi baş rahibe. Avukat, iyi, dedi bunun üzerine. O halde yasaya aykırı bir muamele yapmıyoruz. Size verilen bağışlardan vergi kesilmesi söz konusu olamaz. Ne vergisi, diye sordu kadın. Transfer vergisi. Herkes onu hibe vergisi diye tanır. Avukat gülümsüyordu. Avukat, müşteri ilişkileri yasasının tanıdığı hakka dayanarak adını saklı tutabileceğim bir bağışçının kuruluşunuza büyük meblağda bir yardım bağışlamış bulunduğunu bildirmek istiyorum. Susup tepki bekledi ama kır saçlı rahibe ona şaşkın bakışlarla bakıp duruyordu. Adını hiçbir zaman bilmeyeceğiniz müvekkilim bugün buraya gelip sizinle temas etmemi talimatında belirtmiş bulunuyor. Noel akşamında size bu zarfı vermemi istedi. Evrak çantasından kalın kağıttan yapılmış bir zarf çıkardı, başrahibeye uzattı. Başrahibe aldı ama açmaya kalkışmadı. Anladığıma göre içinde cirosu yapılmış bir banka çeki var. Guernsey'deki saygın bir bankadan alınmış. St. Benedict Öksüzler Yurdu adına. Çeki görmedim ama bana verilen talimat bu kadar. Hibe vergisi yok mu, diye sordu kadın. Zarf elinde kararsız oturuyordu. Bağışlar seyrek gelir, her birini almak için genellikle epey mücadele vermek gerekirdi. Avukat sabırla açıkladı. Kanal adalarında bizim uyguladığımız mali sistem Birleşik Krallık anakarasındakine benzemez. Bizde transfer vergisi yoktur. Ayrıca bankalar sır saklama yetkisine sahiptir. Guernsey için de ya da adalarda yapılan bağış vergiye tabi değildir. Eğer bağışı alan Birleşik Krallık anakarasındaysa o tabidir vergiye. Meğer ki özel bir yasayla muaf tutulmuş olsun. Kamu yararına kuruluşlar gibi. Şimdi eğer içeriği bilinmeyen zarfı teslim aldığınıza dair şu makbuzu imzalarsanız görevim sona ermiş oluyor. Ücretim daha önceden verildi. Artık evime, ailemin yanına dönmeye heves ediyor, sabırsızlanıyorum. 2 dakika sonra baş rahibe yalnızdı. Kağıt açacağını ağır ağır zarfın kenarı boyunca kaydırdı, içindekini çıkardı. Bir tek çek. Üzerinde yazan rakamı gördüğü anda eli tesbihine gitti. Hızla dua etmeye başladı. Kendini biraz toparladığı zaman kalkıp duvardaki Meryem Ana'nın önüne diz çöktü, yarım saat ona dua etti. Masasına oturduğunda kendini hala biraz dermansız hissediyordu. 2,5 milyon sterlinlik çeke bir kere daha baktı. Kimde vardı bu kadar para? Bununla neler yapabileceğini düşünmeye çalıştı. Bir fon kurulurdu belki. Yurdu ebediyen ayakta tutmaya yeterdi bu para. Hele kendi hayalini gerçekleştirmeye bol bol yeterdi. Ömrü boyunca bu yurdu bu fakir Londra mahallesinden kurtarmak, temiz havalı, kırsal bir yere taşımak istemişti. Çocukların sayısını rahatlıkla 2 katına çıkarabilirdi. Sonra da kafası çeşit çeşit düşüncelerle doluydu. İçlerinden bir tanesi de ön plana çıkmak için zorlanıp duruyordu. Neydi o? Evet, önceki haftanın pazar gazetesi. Bir şey ilişmişti orada gözüne. İçinde bir özlem doğurmuştu görür görmez. Artık onu satın alacak kadar parası da vardı. Gerçekleşen bir rüya. Gayrimenkul satış ilanları arasında görmüştü onu. Kentte 20 dönümlük park ortasında bir büyük ev. 26. ayrımın sonu. Sayfa 338.